25. ayrım. Sayfa no 201. Kira kararlıydı ve yıkılacak gibi değildi. Sesi titremiyor ve yaralanmaktan korkmuyordu. Bu onun işi, görevi ve amacıydı. Bazen fakat o ölecek sözlerinin onları etkilememesine şaşırıyordu. Fakat o kayıtlı bir işçi değil sözlerinin de kendisince bir anlam taşımamasına da hayret etmekteydi. Neden bu sözleri açıklamak bu kadar zordu? Kira Leo'yu da zorlamış ve gerektiği yerlere başvurmasını istemişti. Leo tartışmadan, şikayete kalkışmadan ve umutsuzca bunu kabul etmişti. Genç kadın elinden gelen her şeye çareye başvurdu. Victor'dan bile yardım istedi. Fakat Victor kurumla "Aziz kuzinim" diye çıkıştı. Parti üyeliğimin kutsal bir görev olduğunu anlaman gerekir. Bunu kişisel çıkarlar için kullanamam. Genç kadın Marisha'ya başvurdu. Fakat Marisha güldü. Sanatoryumlar sardalya kutuları gibi dolu. Hele listelerdekileri tedavi etmeleri için bir kuşak beklemeleri lazım. Yoldaş işçiler beklerken diri diri çürüyorlar. Halbuki yoldaş Kovalenski daha hasta bile sayılmaz. Sen gerçeklerin farkında değilsin, yoldaş Argonova. Kira'nın Andrei'yi aramasına imkan yoktu. Genç adam onun dostluğunu reddetmişti. Andrei'nin parka gelmemesinden birkaç gün sonra Kira, Lydia'yı arayıp aynı soruyu sordu. Andrei Taganov buraya uğradı mı? Bana hiç mektup geldi mi? İlk günü Lydia hayır dedi. İkinci gün kıkır kıkır gülüp ortada bir aşk serüvanı olup olmadığını öğrenmek istedi. Leo ile söyleyeceğim. Halbuki Leo ne kadar yakışıklı. Kira sabırsız sabırsız onun sözünü kesti. Saçmalığı bırak Lydia. Çok önemli bu. Ondan bir haber alır almaz bana bildir. Olur mu? Kira bir gece duan evlerde kayıtsız bir tavırla Victor'a Andrei'yi görüp görmediğini sordu. Victor evet dedi. Kendisi her gün enstitüde. Kira üzülmüş ve hiddetlenmişti. Bir taraftan da hayrete kapılmıştı. Ne yapmıştı ki? İlk defa kendi hareketlerini düşünüyordu. Acaba şehir dışına çıktıkları pazar günü bir budalalık mı yapmıştı? Her kelimeyi, her hareketi hatırlamaya çalışıyordu. Fakat kendisinde bir kabahat bulamadı. Bir müddet sonra dostluklarına güvenerek durumu açıklaması için Andrei'ye bir fırsat vermeyi düşündü. Kira genç adama telefon etti. İhtiyar pansiyoncu kadının "Yoldaş Taganov" diye bağırdığını duydu. Demek Andrei evdeydi. Sonra uzun bir sessizlik oldu ve pansiyoncu kadın telefona gelip "Kim arıyor?" diye sordu. Kira daha ismini tam söylemeden kadının sesi yükseldi. "Kendisi evde yok." Telefon çarparak kapandı. Kira da ahizeyi vurdu. Andrei Taganov'u unutmaya karar vermişti. Genç kadın bir ay uğraştı. Fakat aynı ayın sonunda devlet sanatoryumlarının kapılarının Leo'ya kapalı olduğunu anladı. Bu kapıları açmasına imkan yoktu. Kırım'da özel hastaneler vardı ama bunun için de para gerekliydi. Kira parayı bulacaktı. Yoldaş Voronov'u görebilmek için randevu aldı ve adamdan 6 aylık maaş avans istedi. Böylece ilk hastane masraflarını karşılayabilecekti. Yoldaş Voronov hafifçe gülümseyerek 6 ayı bir tarafa bırakalım dedi. Burada bir ay daha çalıştırılacağınızdan emin misiniz? Kira bu sefer de Vava'nın babası Doktor Milovski'ye başvurdu. En zengin tanıdığı oydu ve adamın bankadaki hesabı dedikodulara sebep oluyordu. Doktor Milovski'nin yüzü kıpkırmızı kesildi ve güdük parmaklı ellerini sinirli sinirli sallayarak bağırdı. Sevgili yavrum, rica ederim sevgili yavrum, benim zengin olduğuma nereden kanaat getirdiniz? Ha ha ha, çok komik doğrusu. Yoksa beni kapitalist mi sanıyorsunuz? Ha ha ha, biz güç bela geçiniyoruz. Kira ailesinde hiçbir şey kalmadığını biliyordu. Yine de yardım edip edemeyeceklerini sordu. Galina Petrovna ağladı. Genç kadın Vasily Ivanoviç'e de başvurdu. Adamcağız ona son kalan giyim eşyasını, Maria Petrovna'nın eski kürk ceketini teklif etti. Ceketten elde edecek parayla Kırım'a kadar tren bileti bile alınamazdı. Kira ceketi almaya yanaşmadı. Leo'nun sinirleneceğini bilmesine rağmen genç adamın Berlin'deki akrabasına mektup gönderdi. Mektupta "Onu çok sevdiğim için size yazıyorum." diyordu. "Zannedersem siz de Leo'yu biraz seversiniz." Cevap gelmedi. Kira GPU'dan da önemli teşkilatın varlığını duymuştu. GPU tarafından takip edilen teşkilat sinsi sinsi işlerini hallediyordu. Genç kadın gizlice yüksek faizle para verildiğini öğrenmişti. Faiz yüksek ama para veriliyordu. Kira bir isim ve adres alıp bir tüccarın çarşıdaki küçük dükkanına gitti. Kırmızı eşarp ve pamuklu çoraplarla dolu tezgahın arkasında duran şişman adam endişeli endişeli onu süzdü. Kira bir isim söyleyip bir meblağ fısıldadı. Adam "İş mi?" diye sordu. "Spekülasyon mu yapacaksın?" Kira evet demenin doğru olduğunu sezmişti. Adam parayı verebileceğini anlattı. Yalnız ayda %25 faiz alacaktı. Kira kabul ettiğini göstermek için heyecanlı heyecanlı başını salladı. Adam "Peki ne teminat vereceksiniz?" diye fısıldadı. "Teminat mı? Güzel yüzünüzün hatırı için bu parayı veremeyeceğimizi tahmin etmişsinizdir herhalde. Elmas veya kürk teminat sayılır." Kira'nın verebilecek hiçbir şey yoktu. Adam sanki onunla hiç konuşmamış gibi arkasını dönüverdi. Genç kadın tramvaya gitmek için iş portalarının arasındaki daracık, çamurlu yoldan geçerken birdenbire hayretle durakladı. Taze ekmek somunları, jambonlar ve tereyağı dolu iş portanın arkasında aşina bir yüz görmüştü. Delikleri birer uzun çizgi gibi duran küçük bir burun ve kırmızı kalın dudaklı bir ağız. Kira birdenbire Nikolaevski istasyonundaki spekülatörü, karanfil yağı kokan kürk astarlı paltoyu hatırladı. Adam hayatta epey ilerlemişti. Salonların arkasında durmuş müşterilerine gülümsüyordu. Eve giderken de birinin kazandığım para kendimi harcadığımdan çok fazla dediğini hatırladı. Artık bir şeyin önemi kalmamıştı. Enstitüye gidip Andrei'yi görmeye çalışacaktı. Başka bir tramvaya binerek enstitüye gitti ve Andrei'yi gördü. Genç adam koridordan kendisine doğru geliyordu ve Kira'ya bakmaktaydı. Kira gülümsediği sırada Andrei donup bir dershaneye dalarak kapıyı çarptı. Kira olduğu yere donmuş gibi kaldı. Eve döndüğü zaman Leo odanın ortasında duruyordu. Avucunda buruşmuş bir kağıt vardı ve yüzü allak bullak olmuştu. Hiddetle "Demek bunu da yaptın" diye bağırdı. "Artık işlerime de karışıyorsun ha. Demek mektup yazıyorsun. Senden böyle bir şey isteyen oldu mu?" Genç kadın masanın üstündeki zarfı fark etti. Üstünde bir Alman pulu vardı bunun. "Peki akraban ne diyor?" "Bilmek istiyor musun? Gerçekten bilmek istiyor musun?" Mektubu Kira'nın yüzüne attı. Kira mektuptan iki cümleyi unutamadı. "Bizden yardım beklemen için sebep yok. Özellikle dürüst insanlara mektup yazıp yardım isteme cüretini gösteren aşağılık bir sokak kadınıyla yaşadığın için bizden hiçbir şey bekleyemezsin." Sonbaharın ilk yağmurlu gününde tekstil sanayi kadın işçileri kulübünden bir heyet köylüler evini ziyarete geldiler. Yoldaş Sonya da bu heyetin şeref konuğuydu. Kira'yı yoldaş Bitiuk'un burasındaki dosya dolabının başında gören Sonya kahkahalarla gülmeye başladı. "Vay vay vay. Demek yoldaş Argonova gibi sadık biri kızılların köylüler evinde çalışıyor." Yoldaş Bitiuk kaygılanarak "Ne var yoldaş?" diye sordu. Korkusundan yaltaklanmaya başlamıştı. Yoldaş Sonya omuz silkti. "Bir şaka. Güzel bir şaka." Kira kaderine razı olan insanlar gibi omuz silkti. Başına gelecekleri anlamıştı. Köylüler evinde azaltma yapıldığı zaman Kira sosyal ruha uymadıkları için işten çıkaranlar listesinde kendi ismini görünce hiç şaşırmadı. Artık hiçbir şeyin önemi kalmamıştı. Aylığının bir kısmıyla Leo'ya yumurta ve süt aldı ama genç adam bunlara dokunmadı bile. Kira gündüzleri sakindi. Boş kafası ve kalbinde tek bir amaç olduğu için korkmuyordu. Leo'nun güneye gitmesi gerektiğini biliyordu. Hem genç adamın gideceğinden de şüphesi yoktu. Onun için dehşete kapılmıyordu. Fakat geceleri her şey değişiyordu. Kira yanında yatan Leo'nun buz gibi ve nemli vücudunu hissediyordu. Onun öksürdüğünü duyuyordu. Bazen uyku arasında Leo elini Kira'nın omzuna dayıyor ve güvenç dolu, aciz bir çocuk gibi öyle yatıyordu. Nefesleri de birer çığlıktan farksızdı. Kira'nın gözlerinin önünde Maria Petrovna'nın hayatiyetini kaybetmiş dudaklarında beliren kanlı köpükler, kadının "Kira, yaşamak istiyorum" diye bağırmasını duyuyordu. Sonra Leo'nun kesik, sıcak nefesini boynunda hissediyordu. O zaman işten geçtikten sonra "Kira, yaşamak istiyorum, yaşamak istiyorum" diye haykıranın Maria Petrovna mı yoksa Leo mu olduğunu bilemiyordu. Acaba çıldırıyor muydu? Halbuki her şey ne kadar basitti. Sadece paraya, hayata, Leo'nun hayatına ve paraya ihtiyacı vardı. "Kazandığım para kendime harcadığımdan çok fazla. Kira, yaşamak istiyorum, yaşamak istiyorum." Kira para bulabilmek için son bir teşebbüse kalkıştı. Sonbahar yağmurunda ıslanıp kaygan bir hal almış caddede gidiyordu. Sarı ışıklar kara kaldırımlarda adeta eriyordu. Doktor her geçen günün önemli olduğunu söylemişti. Artık her gün bile önemliydi. Tiyatronun girişindeki turuncu ışığın altında şahane bir arabanın durduğunu gördü. Arabadan inen adamın kürkü de otomobilin çamurlukları gibi parlıyordu. Kira onun yolunu kesti. Sesi sakin ve katiydi. "Rica ederim. Sizinle konuşmak istiyorum. Paraya ihtiyacım var. Karşılık olarak verebileceğim bir şey yok. Böyle şeylerin bu şekilde halledilmediğini biliyorum. Fakat çok önemli olduğu için anlayacağınızı umarım. Böylece bir hayat kurtulacak." Adam durakladı. Şimdiye kadar böyle emredercesine bir yalvarma duymamıştı. Kıymet biçermiş gibi bir gözünü kısarak sordu. "Kaç paraya ihtiyacım var?" Kira söyledi. Adam hayretle "Ne?" diye bağırdı. "Bir gece için mi? Senin meslektaşların bu parayı ömürleri boyunca bile kazanamıyorlar." Adam bu acayip genç kadının dönüp caddede koşmasına da bir anlam veremedi. Acaba kendisinin onun peşinden gideceğini mi sanmıştı? Kira devlete son bir defa başvurdu. Haftalarca uğraşıp telefon eden, tavsiye mektupları bulan Kira, bir sürü sekreter ve muavinle konuştuktan sonra Petrograd'ın en nüfuzlu bir memurdan randevu aldı. Adamı görecek ve yüz yüze konuşacaktı. Bu memur Kira'nın istediğini yapabilirdi. Genç kadının onu ikna etmesi ve istediğini yaptırması gerekiyordu. Adam masanın başında oturuyordu. Arkasındaki yüksek pencereden süzülen ışık buraya kilisemsi bir hava veriyordu. Kira da adamın önünde durmaktaydı. Gözlerini ona dikmiş bakıyordu. Bakışlarında ne bir düşmanlık ne de bir yalvarma vardı. Gözleri berrak, inançlı ve sakindi. Genç kadının sesi de sakin, kararlı ve biraz çocuksuydu. ''Yoldaş komiser, anlayacağınız gibi onu seviyorum. Kendisi hasta. Hastalığın ne olduğunu biliyor musunuz? Vücudunuzda olan bir şey bu. İşte bu garip şeye engel olamıyorsunuz. Ondan sonra da hastalık sizi ölüme sürüklüyor. Ölecek. Leon'un hayatı birkaç kelimeye ve küçük bir kağıda bağlı. İşte bu şekilde bakabilirseniz her şey o kadar basit ki. Bunu sadece bizler yapmışız. Belki biz haklıyız. Belki de yanılıyoruz. Fakat her şeyi talihe bırakmak çok korkunç değil mi? Onu sanatoryuma göndermiyorlar. Çünkü onun ismini de diğerleriyle birlikte bir kağıt parçasına yazıp bir sendika üyesi yapmamışlar. Bu sadece mürekkep, kağıt ve bizim düşündüğümüz bir şeyden ibaret. Kağıda yazıp yırtabilir ve tekrar yazabilirsiniz. Fakat diğeri, bir insanın vücudunda olan şeyi durduramazsınız. Bu konuda soru soramazsınız. Yoldaş komiser, böyle şeylerin önemli olduğunu biliyorum. Para, sendikalar, o kadar, o kağıtlar çok önemli. Onlar için fedakarlık yapılmasına ve ızdırap çekilmesine bir şey demiyorum. Günün her saatinde çalışmaya itirazım yok. Elbisemin eski olmasına aldırmıyorum. Giysilerime bakmayın, yoldaş komiser. Onların çirkin olduğunu biliyorum ama aldırmıyorum. Belki şimdiye kadar sizleri ve bu şeyleri anlayamadım ama öğrenebilirim. Yalnız hayat söz konusu olunca ciddi davranmalıyız, yoldaş komiser. Böyle şeylerin can almasına müsaade edemeyiz. Elinizle bir imza atarsanız Leo sanatoryuma gidebilir ve ölümden kurtulur. Yoldaş komiser, her şeyi sakin sakin ve basit bir şekilde düşündüğünüz zaman ölümün ne olduğunu biliyor musunuz? Ölümün bir hiç olduğunu, ne yaparsak yapalım hiç olanın geri getiremeyeceğimizi biliyor musunuz? Onun neden ölmemesi gerektiğini anladınız mı? Kendisini seviyorum. Hepimiz ızdırap çekmek zorundayız. İstediğimiz ve bizden alınmış olan şeyler var. Buna itiraz edecek değilim. Fakat biz yaşayan yaratıklar olduğumuza göre hepimizde de hayatın kalbi diyebileceğimiz bir şey var. İşte buna dokunmaması lazım. Anlıyorsunuz değil mi? İşte Leo da benim için aynı şey. Onu benden alamazsınız. Çünkü burada durmama, size bakmama, konuşup nefes almama ve hareket etmeme razı olduktan sonra onu benden alacağınızı söyleyemezsiniz. İkimiz de deli değiliz. Öyle değil mi yoldaş komiser? Yoldaş komiser, iç savaşta 100.000 işçi öldü dedi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri için bir soylu ölürse ne olur? Kira ağır ağır yürüyerek evin yolunu tuttu. Karanlık kentte binlerce eski ayakkabı için yapılmış ıslak kaldırımlara, insanların binmesi için kullanılan tramvaylara, halkın geceleri içine girip büzüldükleri ev denilen loş taş yığınlarına baktı. Gözleri insanların neler hayal ettiğini ve neler yediğini gösteren afişlere ilişti. Kira etrafındaki binlerce gözün kendi gördüklerini görüp görmediğini düşündü. Görmesi için bu gözlerin neden kendisine verildiğini anlayamıyordu. Çünkü 5. katta bir mutfakta bir kadın tüten ocağa doğru eğilmiş tenceredeki lahanayı karıştırıyordu. Lahana kokuyor, kadın gözlerini kırpıştırarak sırtı ağrıdığı için inliyor ve kaşığın sapıyla kafasını kaşıyordu. Çünkü köşedeki barda bir adam peykeye dayanmış bir kadeh köpüklü birayı dudaklarına götürüyordu. Köpük yere ve pantolonuna döküldü, adam geğirip neşeli bir şarkı söylemeye başladı. Çünkü beyaz çarşaflarında sarı sarı lekeler belirmiş, beyaz bir karyolada uyuyan çocuk burnunu çekip duruyordu. Burnu ıslaktı. Çünkü bodrumdaki un çuvalının üstünde bir adam bir kadının külotunu yırtar gibi çıkarıp boynunu ısırdı. İkisi de inleyerek patates ve un çuvallarının üstünde yuvarlandılar. Çünkü pırıl pırıl parlayan çeliklerin döndüğü makineler homurdanıyor, kızgın yağları damlıyordu. Adamlar adaleli kollarını savurup derin derin nefes alıyorlar, körük gibi inip kalkan sağlam göğüsler terden ve evde yapılmış sabundan parlıyordu. Çünkü umumi bir hamamda pirinç kazanlardan buharlar yükseliyor, kızarmış insanlar sabunla etleri pelteleşmiş vücutlarını ovmaya çalışıyorlardı. İç çekip homurdanan adamlar buhardan terlemiş sırtlarını kaşımak için uğraşıyorlardı. Pis su ve sabun köpükleri yerden çukura doğru akıyordu. İşte bütün bunların yüzünden Leo Kovalenski ölüme mahkum edilmişti. 17. Kira'nın başka çaresi kalmamıştı. Son olarak bunu da deneyecekti. Karanlık ve boş sokakta durup karşısındaki gösterisiz eve baktı. İhtiyar bir kadın kapıyı açarak Kira'yı şüpheli şüpheli süzdü. Yoldaş Taganov kadın ziyaretçi kabul etmiyordu. Fakat ihtiyar bir şey söylemedi, ayaklarını sürüyerek Kira'nın önüne düştü. bir koridordan geçip bir kapıyı işaret etti ve yine ayaklarını sürükleyerek uzaklaştı. Kira kapıya vurdu, bir ses "girin" dedi. Kira içeriye girdi. Andrei masanın başında yerinden kalkmaya hazırlanıyordu ama kalkmadı. Oturduğu yerden uzun uzun Kira'ya baktıktan sonra ağır ağır doğruldu. Genç adam o kadar ağır hareket ediyordu ki Kira o kalkana kadar kapıda ne kadar zaman durduğunu merak etti adeta. Nihayet Andrei "merhaba Kira" dedi. "Merhaba Andrei. Paltonu çıkar." Kira birdenbire korkmuştu. Hem rahatsız olmuş hem de şaşırmıştı. Oraya gelmesine sebep olan acı düşmanlık hissini de kaybetmişti. İtaatkar bir tavırla paltosunu çıkardı, şapkasını da yatağa attı. Oda epey genişti. Duvarları kireç tabadan edilmişti. İçeriye pek eşya konulmamıştı. Bir köşede dar bir demir karyola duruyordu. Bundan başka bir masa, bir iskemle, bir konsol vardı. Resim veya afiş de yoktu odada. Yalnız masanın, konsolun üstü kitap doluydu. Buradan taşan kağıt ve kitaplar yerlere yayılmıştı. "Andrei, bu gece hava soğuk değil mi?" diye mırıldandı. "Evet, soğuk. Otur." Kira masanın yanına oturdu. Andrei de yatağın kenarına ilişip ellerini dizinde kenetledi. Kira genç adamın ısrarcı bakışlarıyla karşılaşmak istemiyordu. Fakat Andrei sakin sakin "nasılsın Kira?" diye sordu. "Yorgun görünüyorsun." "Biraz yorgunum." "İşin nasıl?" "Sadece yok." "Ne?" "Azaltma yaptılar." "Oh Kira, çok üzüldüm. Sana başka bir iş bulurum." "Teşekkür ederim fakat işe ihtiyacım olup olmadığını bilemiyorum. Senin işin ne alemde?" "GPU mu? Bir süreden beri çok çalışıyorum. Araştırmalar, tevkifler. Hala benden korkmuyorsun değil mi?" "Hayır." "Araştırmalardan hoşlanmıyorum." "Tevkiflerden hoşlanıyor musun?" "Gerekli olduğu zaman buna pek aldırmıyorum." Bir sessizlik oldu. Kira, "Andrei, seni rahatsız ediyorsam gideyim," diye mırıldandı. "Hayır, gitme, git, lütfen gitme." Gülmeye çalıştı. "Beni rahatsız etmek mi? Neden böyle söylüyorsun?" "Sadece biraz mahcup oldum. Bu oda, senin gibi bir misafiri kabulü elverişli değil." "Yo, iyi bir oda bu. Büyük, ışıklı. Anlayacağın, eve çok ender geliyorum. Geldiğim zaman da etrafındakilerin farkına varmadan kendimi yatağa atıyorum." "Ya." İkisi de sustular. "Ailen nasıl Kira?" "İyiler, teşekkür ederim." "Kuzenin Viktor Doğanevi enstitüde sık sık görüyorum. Ondan hoşlanıyor musun?" "Hayır. Ben de aynı fikirdeyim." Yine sustular. Kira, "Viktor partiye girdi," dedi. "Kuzenin aleyhinde oy kullandım. Fakat diğerleri onu kabul etmek için çırpınıyorlardı." "Viktor aleyhine oy verdiğine sevindim. Kendisi nefret ettiğim bir partili tipi." "Hangi tip partilerde nefret etmiyorsun Kira?" "Senin gibilerden Andrei." "Kira." Genç adam cümlesinin ilk kelimesinde sustu. Genç kadın cesaretle "Andrei, ne yaptım ben?" diye sordu. Andrei ona bakıp kaşlarını çattı. Sonra gözlerini kaçırıp başını sağdı. "Hiçbir şey." Birdenbire atıldı. "Buraya neden geldin?" "Seni son gördüğümden beri günler geçti. Öbür gün 2 ay olacak. 3 hafta önce beni sitede görmediysen eğer, seni gördüm." Kira bekledi ama genç adam açıklamada bulunmadı. Bunun üzerine Kira bir şey olmamış gibi davranmaya çalıştı. Sözleri bir yalvarıştan farksızdı. "Buraya geldim çünkü beni görmek isteyebileceğini düşündüm." "Seni görmek istemiyordum." Genç kadın ayağa kalktı. "Gitme Kira." "Anlayamıyorum Andrei." Genç adam onun karşısına dikildi. Sesi bir hakaret kadar sertti. "Anlamanı istemiyordum. Bilmeni istemedim. Fakat bunu duymak istiyorsan, nitekim duyacaksın, seni tekrar görmek istemedim. Çünkü..." Sesi bir kırbaçtan farksızdı. "Çünkü seni seviyorum." Kira'nın kolları aşağıya saktı. Andrei, "söyleme," diye devam etti. "Ne söyleyeceğini biliyorum. Bunu kendime defalarca tekrarladım. Her kelimeyi biliyorum. Fakat faydasız bu. Utanmam lazım geldiğinin de farkındayım. Utanıyorum zaten. Ama yine de faydası yok. Benden hoşlandığını ve bana güvendiğini biliyorum. Çünkü biz arkadaştık. Bu nadir bulunan güzel bir şeydi. Benden tiksinmekte haklısın." Duvara yapışmış olan Kira kımıldamadan duruyordu. "İçeriye girdiğin zaman kendi kendime onu geri çevir dedim. Fakat gitseydin peşinden koşacaktım. Bir kelime bile söyleyemeyeceğim diye düşündüm. Fakat buradan ayrılmadan önce gerçeği öğreneceğini biliyordum. Seni seviyorum. Senden nefret ettiğimi söylememi daha iyi karşılayacağını da biliyordum." Kira bir şey söylemedi. Duvara yapışmıştı. Büyümüş gözlerinde Andrei'ye acır gibi ifade yoktu. Aksine onun kendisine acıması için yalvarıyordu. "Korktun mu? Şimdi neden senin karşına çıkamadığımı anlamışsındır sanırım. Bana karşı neler hissettiğini ve neleri hissedemeyeceğini de biliyordum. Neler söyleyeceğinin, bana nasıl bakacağının da farkındaydım. Ne zaman başladı bu bilmiyorum. Sadece bunun bitmesi gerektiğinin farkındayım. Çünkü dayanamayacağım. Seni görmek, seninle gülmek, insanlığın geleceğinden söz etmek, sadece elinin ne zaman elime değeceğini düşünmek, kuma gömülen ayaklarını seyretmek, boynundaki gölgeli çukura, rüzgarda uçan eteğine bakmak, hayatın anlamını tartışırken açık yakandan göğüslerini görüp görmeyeceğimi düşünmek. Kira, Andrei diye fısıldadı, yapma. Bir aşkın itirafından çok bir suçun itirafına benziyordu. Neden bunları bana, sana anlatıyorum sanki? Onu ben de bilmiyorum. Bunları sana söylediğimden de emin değilim. Uzun zamandan beri aynı şeyleri kendi kendime bağırıp duruyorum. Buraya gelmemeliydin. Senin arkadaşın değilim ben. Seni incitmek bana vız gelir. Benim için tek bir şey ifade ediyorsun. Seni istiyorum.